bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Eugenie Grandet, Balzac. Oda Yayınları 2. Basım Ekim 1998. Türkçe'ye çeviren Erdoğan Alkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Selda Talay Tosun. Balzac'ın insanlık komedisinin ilk ve en güzel romanlarından biri olan Eugenie Grandet 1833'te tamamlanmıştır. Klasik bir yalınlıkla anlatılan öyküde bir taşra kenti olan Samur'da bir ev merkez alınarak devrim sonrası Fransa'sı büyük bir duyarlılıkla sergilenmektedir. Altına olan kara tutkusunun boğucu gölgesinde karısı ve kızıyla birlikte yaşamaktadır Grandet. Grandet'in kızı Eugenie, kuzeni Charles'ın gelişiyle kendi tutkusuna düşer. Bunu izleyen trajedi Balzac'ın kaleminden alayla ve ruh çözümlemeleriyle anlatılır. Okuyunca seveceksiniz. Romanın büyük ustalarından Balzac'ın atalarının yaşadığı yerler Tarn eyaletinin kuzeyine kadar ulaşır. Sonradan Balzac adını alan Blasta ailesi oldukça kalabalıktır. 1746'da doğan babası François Blasta, 1797 yılında Parisli bir ailenin kızı Anne Charlotte Laure Salambière ile evlendi. Evlendiklerinde baba Balzac 50, kız ise 18 yaşındaydı. 1799'da Fransa'nın Tours şehrinde doğan Honoré de Balzac, 22 Haziran 1907'de Oratorion tarikatına mensup Katolik rahiplerini yönettiği bir okula verildi. 6 yıl süren bu okuldaki öğrenimi tamamen aile çevresi dışında geçmiştir. Okul hayatı onun için çok sıkıcıdır. Buranın kurallarına bir türlü alışamamıştır. Okul sıralarında hiç durmadan okumaktadır. Tıpkı ölümsüz kahramanlarından Louis Lambert gibi. Balzac sıkıntılı okul günlerini hiçbir zaman unutamadı. 6 yıl içinde annesi okulda yalnız bir kere ziyaret etti. Ana sevgisinden uzak büyümek ona bir eziklik, aynı zamanda da dirençli bir kişilik kazandırdı. Derslerinden çok okul kitaplığından aldığı kitaplarla ilgileniyordu. Ailesinin isteği onu noter yapmaktı. 4 Kasım 1816'da hukuk fakültesine kaydoldu. 1819 yılında da bitirdi. Okuldan eve dönen Balzac, Sterne ve Rabelais okuyordu. Hukuk fakültesini bitirdiğinde ailesine noterlik yapmayıp yazar olacağını söylemişti. Ailesi de bunun üzerine Balzac'a bir süre tanımıştı. Paris'te tek başına edebiyat uğraşlarını sürdürecekti. İlk yıllardaki çalışmalarıyla pek başarıya ulaşamadı. Bütün yaşamı boyunca iyi bir oyun yazarı olmak istedi. İlk denemesi de ünlü İngiliz devlet adamı Cromwell'in adını taşıyan bir oyundur. Ailesi ilk yapıtını onun ağzından dinlemek istedi. Bunun üzerine de Balzac 1821 Nisan'ında ailesinin yanına döndü. Yazdığı trajedi aile dostlarının da bulunduğu bir toplantıda okundu ve çok soğuk karşılandı. Artık onun Paris'e gitmesine müsaade etmediler. Balzac baba evinde yiyip içiyor, dinleniyor fakat Paris'teki yoksul yaşamını özlüyordu. İlk aşkı Madame de Bernay adında kendinden yaşlı bir kadına karşı duymuştu. Romancı bu kadında annelik sevgisiyle bütün başka sevgileri bir arada tattı. Onun dehasına ilk inanan, onu yürekten ilk destekleyen bu kadın oldu. Balzac ulaşmak istediği yerlere onun yardımıyla erişebildi. 1822'de Balzac ailesiyle resmi bir sözleşme yaptı. Onlara 3 ayda bir 1200 frank verecekti. Çok para kazanma tutkusunu bir türlü gerçekleştiremedi. Yazarlık dışındaki girişimleri, uğraşıları ona 50 bin altın frank borç yükledi. 1830-1831 yılları Balzac'ın en verimli ama aynı zamanda da en dengesiz dönemidir. 1830-1840 Balzac'ın ününün en parlak anlarını yaşadığı, kazandıklarını savururcasına harcadığı yıllardır. Romancının en büyük aşkı ölünceye kadar süren Polonyalı Madame Hanska'dır. Aralarındaki ilişki Odessa'dan Balzac'a gelen yabancı bir kadın imzalı mektupla başlar. Balzac sevgilisiyle 1833 Eylül'ünde New Hotel'de buluştu. Konhanska 1841'de ölünce önceden kararlaştırdıkları evlenmeyi gerçekleştirmek istediler. Bunun için 9 yıl beklemeleri gerekti. Hanska ile evlendiğinin ertesi günü kavgalar başladı. Balzac ölüm döşeğindeyken Kontes Hanska onu terk etti. Büyük romancının yaşamı 51 yaşında son buldu. 1835 yılında La Comédie Humaine, İnsanlık Komedyası için yazdığı ön sözde şunları söylüyordu. Gözlemek ve betimlemek, tasvir etmek yetişmez. Belli bir amacı göz önünde tutarak gözlemek ve betimlemek gerekir. Eugène Grandet İnsanlık Komedyası'nın taşra yaşamından Salineler bölümüne girer. 1833'te bitirilen bu romanda uzun ayrıntılardan çok olayların gidişi ve hareketliliği dikkati çeker. Eugène Grandet'de iki eksen kahraman vardır. Bunlardan biri Baba Grandet, diğeri de Eugène Grandet'dir. Babanın para ve mal tutkusuna karşılık Eugène, yaşamının yeni baharının ilk güllerini dermek tutkusundadır. Baba Grandet öylesine para düşkünüdür ki saydığı altınların sarı rengi gözlerine vurmuştur. Eugène ise bunlara rağmen bir aşkı tatmak istemektedir. İşte bu ikisinin çevresindeki kişiler de insanoğlu deyip geçtiğimiz yaratığın iç dünyasını, olaylar içindeki davranışlarını vermektedir. Eugène Grandet, Balzac romanlarının başyapıtıdır. Taşralı yüzler. Bazı taşra kentlerinde öyle evler vardır ki, bunlara bakınca karanlık manastırları, donuk fundalıkları, hazin yıkıntıları görmüş kadar iç kararır insanın. Kim bilir, belki de bu evler, manastırların sessizliğini, fundalıkların çoraklığını, ölenlerin iskeletlerini içinde taşıyordur. İnsanlar öylesine sessiz, öylesine durgun yaşarlar ki, yolu bu sokaklara düşen bir yolcu, yabancı bir ayak sesi duyunca başını hemen pencereden uzatan manastır yüzlü cansız birinin solgun ve soğuk bakışlarıyla da karşılaşmasa buralarda kimseler oturmuyor sanırdı. Sommer'de kentin tepesindeki şatoya giden dağlık yolun ucundaki evde işte böyle hazin görünüşlü bir evdi. Yazın sıcak, kışın soğuk, yer yer karanlık ve artık çok az işlek olan bu yol temiz ve kuru çakıl taşlarıyla kaplıdır. Dar dolambaçları çevresinde uzanan surlarla kuşatılmış eski kent evleriyle dikkati çeker. 300 yıllık yapılar tahta olmalarına rağmen 3 çağ önceki şekilleriyle hala sağlam, hala ayaktadır. Öyle ki kentin bu kesimi antikacılar ve sanatçıların hayli ilgisini çeker. Uçlarına garip şekiller oyulmuş, yer katlarını kara kabartmalarla bir taç gibi örten iri kalaslarına hayran hayran kalmadan bu evler önünden geçmenin mümkünü yoktur. Tahtaları enine kaplayan kaygan taşlar, dikme çatısı yılların yıkımıyla çökmüş, tavanı yağmurdan, yaştan, güneşten eğilip bükülmüş bir evin ince duvarlarında mavi çizgiler çizer. Sonra küçük heykelcikleri güçlükle görülebilen ve yoksul bir işçi kızın karanfillerinin, güllerinin yeşerdiği toprak vazoları tutamayacak kadar inceymiş gibi gelen eski kara pencere dayanakları boy gösterir. Daha ötede, atalarımızın üstüne anlamı asla çözülemeyecek garip yazılar yazdığı, koca çivilerle bezenmiş kapılar vardır. Bazen bir protestan inancını kazımış, bazen bir birlik üyesi 4. Henry'yi kargımış, bazen de bir burjuva çan soyluluğunun belirtilerini unutulmuş bir yüksek belediye soyluluğunun tutkusunu çizmiştir bu kapılara. Bütün bir Fransa tarihini orada bulabilirsiniz. Marangozların rendelerini ölümsüzleştirdiği, örme duvarlı titrek bir evin yanında soylunun evi yükselir. Ki taş kapısının iç eğmeçlerinde 1789'da başlayan devrimlerle durmadan parçalanan soyluluk armalarının bazı kalıntılarına rastlanır. Bu yoldaki dükkanlar ne dükkana benzer ne mağazaya. Orta çağın dostları atalarımızın kaynağını ince bir sadelikten alan yalın işçiliğini onda bulabilirler. Ne ön camlığı, ne sergi camlığı, ne de vitrini olan bu basık yerler derin ve karanlıktır. İçinde dışında hiçbir süs yoktur. Üst kısımları içe doğru katlanmış, altı çıngıraklı, durmadan açılıp kapanan büyük kanatlı kapılar demirdendir. Bu nemli, karanlık yerleri gün ışığı ve hava ya kapının üstünden ya da kemer ve döşemeyle sabahleyin çıkarılıp akşam cıvatalı demir çubuklarla yeniden takılan sağlam kepenklerin çekildiği, küçük ve yüksek dayanak duvarının arasından girer. Bu duvar satıcının mallarını sergilemesine yarar. Alışverişte şarlatanlık yoktur. Satılan şeyin türüne göre mallar tuz ve morina balığı dolu 2-3 çam çağa üstü örtülü paketlere konur. Halatlar, döşeme kirişlerine asılmış pirinç çubuklar, duvarlara dizilmiş çemberler ya da raflarda çarşaflar vardır. İçeri girdiniz. Temiz, şirin, gençlik dolu, pembe tenli, ak atkılı bir kız hemen örgüsünü bırakıp annesini ya da babasını çağırmaya koşar. Annesi ya da babası gelir, ağır, gönül alıcı ve kurumlu bir tavırla türüne göre iki soğustan tutun da 20 bin franka kadar istediğiniz malı satar. Kapının önüne oturup bir yandan baş parmaklarını çevirirken bir yandan komşu esnafla sohbet eden bir satıcı görürsünüz. Fıçı tahtaları satar. İlk bakışta 2-3 demet lata, birkaç parça şarap fıçısı tahtası satan küçük bir esnaf sanırsınız onu. Oysa deposu bütün Anjou fıçılarının gereksinimlerini sağlayacak kadar tahta doludur. Yanındaki tahtadan sağlam malsa kaç fıçı çıkacağını çok iyi bilir. Hava güneşlikse işleri yolunda demektir. Yağmur yaşsa batmıştır. Bir günde bakmışsınız kalaslar 11 franka yükselmiş ya da 6 livre düşmüştür. Turani'de olduğu gibi bu ülkede de hava durumu ticareti geniş ölçüde etkiler. Bağcılar, mülk sahipleri, tahta satıcıları, fıçıcılar, hancılar, denizciler güneş doğsun diye dört gözle beklerler. Akşam titreye titreye yatağa girer, sabah uyanırlar ki ortalık buz tutmuş. Yağmurdan, rüzgardan ve kuraklıktan korkarlar. Ve ancak işlerine, arzularına el verecek kadar yağmur yağsın, sıcaklık olsun, hava bulutlu olsun isterler. Gökyüzüyle yeryüzü çıkarları arasında sürekli bir çarpışma vardır. Yüzler hava durumuna göre güleçtir. Bu eski büyük somur yolunun, bu dolambaçlı dar yolun bir uçtan öteki ucuna dek kapıdan kapıya şu sözle bulaşır. İşte altın gibi bir hava. Herkes komşusuna, gökten Luya altınları yağıyor der, yağmur elverişli yağdığında. Ölçülü olduğu zaman güneşin de yağmurun da neler kazandırdığını bilirler. Güzel havalarda, cumartesi günleri öğleden sonra bu ciddi iş adamlarından tek bir kuruşluk mal satın alamazsınız. Çünkü hafta sonunu geçirmek için ya bağlara ya bostanlara gitmişlerdir. Buralarda her şey önceden belirlenmiştir. Ne alınır, ne satılır, ne kadar kazanılır, hepsi bellidir. Esnaf her 12 saatin 10 saatini eğlenerek, oyun oynayarak, birbirlerini gözetleyerek, eleştirerek, gammazlayarak geçirir. Kadınlar ortalığı yaygaraya vermeden, sağa sola doyurmadan bir tek keklik bile satın alamazlar. Biri bir keklik yese, ertesi gün komşular nasıl iyi kızarmış mıydı diye sorar. Bir kız başını pencereden uzatsa, bütün başlar birden pencereye döner. Her şey açık seçiktir burada. Bu kara, sessiz, manastır görünüşlü evlerin gizli saklı hiçbir yanı yoktur. Günlük yaşam genellikle açık havada geçer. Kapıların önüne oturulur, sabah öğlen yemekleri kapılar önünde yenir. Kapılar önünde kavga edilir. Yoldan geçen her adam inceden inceye eleştirilir. Eskiden yabancılarla alay da edilirdi. Nice öyküler vardır yabancılar üstüne, nice gülünç adlar takılmıştır bu yabancılara. En çok Angersliler bu alaylı öykülere, bu takma adlara hedef olmuşlardır. Eski kentin eski evleri bir zamanlar ülkenin soylularının oturduğu bu yolun yükseklerinde kurulmuştur. Bu öyküdeki olayların geçtiği evde eşyaların ve insanların sade olduğu bir çağın kutsal kalıntılarından biri hüzünlü bir evdi. Bu evin eşyaları ve insanlarında da artık Fransız geleneklerinden kovulan o yalınlık ve sadelik vardı. En küçük ayrıntıları bile kişide nice anılar uyandıran, nice düşler yaratan bu şiirsel yolun dönemeçlerini izledikten sonra hayli karanlıkça bir girinti çıkar karşınıza. Bay Grandin'in evinin kapısı işte bu girintinin içindedir, bu girintiye gizlenmiştir. Bay Grandin'in yaşamını bilmeden bu taşra deyiminin gerçek anlamına varmak olanaksızdır. Bay Grandi Somur'un ünlülerindendi. Bu ünü nereden ileri gelir diyenlere taşrada biraz olsun yaşadınız mı diye sormak gerekir. Taşrada yaşamayanlar anlayamaz bunu çünkü. Sayıları gittikçe azalmakta olan bazı yaşlıların Grande Baba dedikleri Bay Grande, 1789'da rahat, okuma, yazma ve hesap bilen bir fıçı ustasıydı. Fransız Cumhuriyeti, Somur bölgesinde papazların mülklerini satışa çıkardığında, o zamanlar 40 yaşında olan fıçıcı, zengin bir kereste tüccarının kızıyla evliydi. Grande, kaynatasının verdiği drahoma ve biriktirdiği kendi parasıyla papazların mülklerini satın almak için 2000 louis altınıyla bölgeye gittiğinde, kaynatasının kamu mülklerinin satışı konusunda çatık kaşlı cumhuriyetçiye verdiği 200 çift louis aracılığıyla bölgenin en güzel bağlarını, eski bir manastırı ve bazı çiftlikleri yok pahasına satın almıştı. Samur halkı pek az devrimci olduğundan aslında bağlardan başka şeyle pek ilgilenmeyen Grande Baba'ya cesur cumhuriyetçi, yurtsever, yeniliklere yatkın bir insan gözüyle bakılıyordu. Samur bölgesi yönetim üyeliğine seçildi, siyasal ve ticari etkisi de gittikçe arttı. Siyasal olarak eski soyluları korudu ve göçmenlerin mallarının satılmasına bütün gücüyle karşı koydu. Ticari olarak ise 1000-2000 parça kadar beyaz şarap verdi Cumhuriyet ordusuna. Karşılık olarak da bir kadınlar birliğinin elinde kalan, cumhuriyetçilerin gün gelir işe yarar diye elden çıkarmadıkları bir tek otlakları aldı. Konsulat yönetimi sırasında Grandicik belediye başkanı oldu. Kendi bilgece yönetip bağlarından daha çok ürün aldı. İmparatorluk döneminde ise Başkan Grande Bay Grandeli'ye düştü. Napolyon cumhuriyetçileri sevmiyordu. Kırmızı başlık taşıyan bir kimse olarak bilindiğinden Napolyon Bay Grande'yi başkanlıktan atıp yerine büyük toprak sahibi, imparatorluğun gelecekteki baronlarından birini getirdi bu göreve. Bay Grande belediyenin bütün onurlarını hiçbir üzüntü duymadan terk etti. Kentin çıkarlarını gözeterek kendi mülklerini şenlendiren çok güzel yollar yaptırmış, evinin ve mülklerinin en uygun biçimde kadastrosunu yapmış, vergi yasalarını kendisinin en az vergi ödeyeceği biçimde düzenlemişti. Çeşitli bağların sınıflandırılmasında Bay Grande'nin bağları sürekli bir özen sonucu ülkenin en güzel bağları haline gelmişti. En iyi nitelikteki şarabı tanımlayan teknik bir deyim olmuştu bu söz. Bay Grande'nin üzümlerinden yapılmış demek birinci sınıf şarap demekti. Legion d'honneur'e bile hak kazanabilirdi. Yukarıda anlattıklarımız 1806'da geçmişti. O zamanlar Bay Grande 57, karısı 36, yasal aşkların ürünü tek kızları 10 yaşındaydı. Tanrı iyi yönetiminin bir armağanı olarak o yıl Berliyer'den doğma Bayan Grande'nin annesi Bayan Godimieri, sonra bu kadının babası Bay de la Bertelieri, sonra anneanneleri Bayan Gentile'yi rahmetine kavuşturup Bayan Grande'nin gönlü hoş olsun diye yüklü bir kalıt sundu. Bu üç yaşlı da görülmemiş derecede cimriydiler. Uzun zamandan beri salt gizli gizli seyredilebilsinler diye paralarını yığmışlardı. Yaşlı Bertelier yatırıma savurganlık gözüyle bakar, paralarını işletmekten çok seyretmesini severdi. Oysa Somur kenti iktisadın değerini gün ışığı altındaki malların getirdiği gelire göre ölçer. Bay Grande böylece eşitlik hastalığımızın asla yok edemeyeceği yeni bir soyluluk sahanı, bölgenin en saygın kişisi sahanına edindi. Yüzdönüm bağı vardı. Verimli aylarda bu bağlardan 700-800 fıçı şarap alıyordu. 13 küçük çiftliği iktisadi olsun diye pencerelerini, kemer silmelerini ördürüp kapattığı eski bir manastırı, 1793 yılında dikilmiş 3000 kavan boyattığı 27 dönüm çayırı vardı. Evde kendinindi zaten. Görünen malıydı bunlar. Ana malına gelince yalnız iki kişi şöyle böyle bir şeyler söyleyebilirdi bu konuda. Bay Grande'nin tefecilik yatırımının faizleriyle yükümlü noter Bay Crochot ve bağcının gizlice yatırımlarına katıldığı Somur'un en zengin bankacısı Bay de Grancin, yaşlı Crochot da Bay de Grancin de bu taşra kentlerinin güvenini ve kendi servetlerini ağızlarının sıkılığına borçluydular. Ama herkesin içinde Bay Grande'ye öyle aşırı bir saygı gösteriyorlardı ki eski belediye başkanına gösterilen bu saygının nereden ileri geldiği görenlerin gözünden kaçmıyordu. Bay Grande'nin altın dolu gizli bir hazinesi olduğuna, geceleri altın yığınlarına bakıp bakıp kendinden geçtiğine inanmayan kimse kalmamıştı. Adamcağızın gözlerine bakanlar cimriliğini kesinlikle okur gibi oluyorlardı. Sanki sarı metalin rengi gözlerinde kalmıştı. Ana malından daima aslan payı almaya alışan bir insanın bakışları ister istemez eğlence düşkünü bir insanın, bir kumarbazın ya da bir kibar orospunun bakışlarına döner. Dindaşlarının gözünden kaçmayan acayip alışkanlıklar, gizli, obur, gizemli hareketler edinir. Adına tutkuların masonluğu diyebileceğimiz türden gizli bir dildir bu. Bir astronom kadar kesinlikle ne zaman bir fıçı, ne zaman yalnızca 500 fıçı üreteceğini bilebilen, bir kez olsun yanılmayan, şarabın yiyecekten daha pahalı olduğu zamanlarda daima satacak şarabı bulunan, küçük bağcılar bir fıçı şarabı 5 luya satarken, ürününü mahzenlerde bekletip tam zamanında piyasaya sürerek bir fıçı şarabı 200 franka veren, yaşlı fıçıcı, yaşlı şarapçı, kimseye hiçbir şey borçlu olmayan bir insanın hak kazandığı bir saygı, bir beğeni görüyor diyor resimden. 1811 yılında ustaca bekletilip yavaş yavaş sattığı ürününden 240 bin livre kazanmıştı. Maliyeci diliyle söylersek Bay Grande kaplana ve boa yılanına benziyordu. Pusuya çekilip siniyor, avını uzun zaman gözleyip üstüne atılıyor, sonra kesesinin ağzını açıp altınları içine dolduruyor ve kaygısız, ağır, yöntemli bir biçimde avını hazmeden yılan gibi bir köşeye uzanıyordu. O geçerken herkes saygı ve korkuyla karışık bir hayranlık duyuyordu. Çelik pençelerinin uslu uslu yırtmadığı kimse kalmış mıydı Somer'de? Şu adama bir arazinin satın alınması için gerekli parayı Bay Kruşo bulmuştu ama %10 faizle. Bu adamın senedini Bay de Grasin kırmıştı ama korkunç bir indirimle. Gerek piyasada gerek kentin akşam söyleşilerinde Bay Grande'nin adının geçmediği günler sayılıydı. Bazıları da yaşlı şarapçının servetiyle yurtsever duygularla övünüyorlar, kente gelen yabancılara bayım bayım. 2-3 milyonerimiz var bizim. Hele Bay Grande servetinin tutarını kendi bile bilmiyor diyorlardı gözleri ışıldayarak. 1816'da en usta hesapçılar Bay Grande'nin taşınmaz mallarının değerini 4 milyona yakın buluyorlardı. Ama 1793'ten 1817'ye kadar ortalama olarak taşınmaz mallarından yılda 100 bin frank kazancı varsayılırsa Bay Grande'nin bir o kadar da yani taşınmaz mallarının değeri kadar da nakdi olmalıydı. Bir oyun partisinden ya da bağlarla ilgili konuşmalardan sonra söz dönüp dolaşıp Bay Grande'ye bağlanıyor. Sözüne güvenilir kimseler Bay Grande mi? Grande baba en azından 5-6 milyonluk adam diyorlardı. Bay Kruşo ya da Bay de Grasin bu sözleri duyduklarında doğrusu bu hususta benden bilgilisiniz. Ben hiçbir zaman Bay Grande'nin servetinin toplam tutarını hesaplayamadım diyorlardı. Birkaç Parisli Rothschild'lerden ya da Bay Latifte'den söz ettiğinde Somürlüler bu adamların Bay Grande kadar da zengin olup olmadıklarını soruyor. Parisliler bıyık altından gülerek evet şeklinde cevaplayınca başlarını şüpheyle sallayıp birbirlerine bakıyorlardı. Bu adamın bütün eylemlerini öylesine büyük bir servet altın bir mantoyla örtüyordu. Yaşamının bazı özellikleri başlangıçta bir süre alay ve şaka konusu olsa, bu alay ve şaka az zamanda unutulup gidiyor, halk en küçük davranışlarından bile anlam çıkarmaya kalkıyordu. Sözleri, giysileri, davranışları, göz kırpması ülkede yasa yerine geçer olmuştu. Herkes bir doğa gözlemcisinin hayvanların içgüdüsünün sonuçlarını incelemesi gibi Bay Grande'yi inceliyor, en küçük davranışlarından kurallar çıkarıyordu. Grande baba kürk eldivenleri taktı, kış çetin olacak. Bağ bozumunu bir an önce gerçekleştirmeli. Grande baba bu yıl hayli fıçı tahtası aldı, ürün iyi demektir. Bay Grande ne et ne ekmek satın alırdı. Çiftçileri her hafta horozunu, tavuğunu, yumurtasını, yağını, buğdayını getirirdi. Bir değirmeni vardı. Kiracı ödediği kiradan başka Bay Grande'nin buğdayını öğütüp unu kepeği getirmek zorundaydı. Tek hizmetçisi koca Nanon yaşının hayli ilerlemesine rağmen yine de her cumartesi evin ekmeğini pişirirdi. Bay Grande sebzesini de bahçıvan kiracılarından getirtiyordu. Meyveye gelince o kadar boldu ki ürettiğinin bir kısmını pazarda satmak zorunda kalıyordu.